göklerde yaşanan bir sevinç var. Meleklerin haykırdığı, hopladığı, zıpladığı bir sevinç var. Ve emin olun kardeşler, bunu belki biz tahmin edemiyoruz nasıl bir sevinç olduğunu. Ama biz Rabbin yanına gittiğimiz zaman o sevincin nasıl bir sevinç olduğunu o zaman göreceğiz. Gerçekten. O açıdan seviniyoruz, coşuyoruz, haykırıyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz ki böyle harika mucizeler oluyor. Gerçekten en güzel mucize, ben her zaman söylüyorum, en büyük mucize bir insanın, günaha köle olan bir insanın yeniden doğması. En büyük mucize budur. Onun için ben her zaman diyorum, başka mucizelerin ardından koşmaya gerek yok. En büyük mucize, ben diyorum ki Rab Recep gibi adamı kurtardı. Bundan daha büyük bir mucize olmaz. Peri gibi bir kızını kurtardı. Bundan daha büyük bir sevinç olmaz. Değil mi? Mazlum, yer değiştirebilecek mi? Bizim Helmut'a bir tercüme yapsan, o da bir sıkıcı olmasın toplantı boyunca. Hem de bu şekilde Rab seni kullanmış olur. Evet, bugün anneler günü. Anneler günü, Vakkas abinin dediği gibi, sadece bugün değil tabii ki. Bizim, özellikle bizim Anadolu analarının günü, bana göre her gün sevgili kardeşim. Ben de katılıyorum Vakkas abi sana. Çünkü gerçekten bütün yükü taşıyan, hakikaten özveriyle her şeyini ortaya koyan bizim analarımız, gerçekten analarımız. Onun için bugün her ne kadar dünyanın kabul ettiği bir günse, anneler günü olaraktan, biz de buna katılıyoruz ve ben de bugün düşündüm ki annelerimizi, tabii ki sadece annelerimizi değil, aynı zamanda dedim ki anne adaylarını da, çünkü onlar da yarın bugün onlar da anne olacaklar. Her birini düşünelim. Belki yılda bir kez de olsa topluluk olaraktan burada, ben kendi açımdan söyleyeyim, bilsinler ki sadece analar değil ama babalar da bilsin, benim sizi ne kadar çok sevdiğimi. Özellikle bu kalpleri koydurdum oraya. Kalpleri dedim içine koy. Çünkü dedim tamam, kırmızı gül sevginin simgesi. Ama dedim ben ekstradan sevginin karesi olsun, daha çok sevdiğimi görsünler diye bir de kalp sokturdum onun arasına. Ki sizleri çok çok çok çok seviyorum. Eşimle birlikte sizleri çok seviyoruz. Onun için bu küçük çiçekleri sadece bugün anneler günü olduğu için değil ama yıl boyunca bu gül saksı çiçeği olduğu için kurumaz kolay kolay. Bahçede dikebilirsiniz. Yani normal gül olaraktan sürekli gözünüzün önünde olur. O açıdan düşündüm. Biliyorsunuz genelde hep birer gül veriyordum size burada. Ama bu sefer bu şekilde düşündüm ki kalıcı olsun. Gördükçe hatırlayın, Recep'in kalbi atıyor sizin için ha. Yani seviyor sizleri. Haberiniz olsun, tamam mı? Onun için anneler gününüzü hepinizin böyle canı gönülden kutluyorum. Oldu mu? Büyükten başlıyorum. Böyle. Şeye, sana. Özlem, sen sana da var. Merak etme. Anne adayısın. Anne olacaksın. Onun için seni de düşündüm yani. Merak etme.
Teşekkürler.
Seni de kutlu olsun. Baktıkça hatırlarsın bizim sana olan sevgimizi. Enver, bunu da sana vereceğim. Fatma'ya götüreceksin. Fatma için. Oldu mu? Yani sevgimizi hatırlar. Oldu mu? Bu da hanıma veririm. Yok, biliyorum gelmeyecek ya. Ona gidince ben götüreceğim onu. Onun şiiri özel.
Saksıları da o kadar şık.
Şık değil mi?
Çok şık.
Zaten şık olduğu için biz eski kafadan olsaydık derdik ki nazar değdi. Öyle derdik, biliyor musun? Ama inancımızda böyle bir şey olmadığı için, nazar mazar olmadığı için biz diyoruz ki dikkatsizlikten oldu. Niye? Tanrı neden iki tane el vermiş? İkisini de kullanalım diye, değil mi? Tek elle olur mu bu iş? İki elle taşıyacaktık onu işte. Bu kadar basit. Evet. Evet sevgili kardeşler. Biliyorsunuz kutsal sözde hangi bölümdeyiz? Efesler, değil mi? Efesler bölümündeyiz. Biliyorsunuz 5. bölümü noktalamıştık. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta. Çünkü geçen hafta Sindelfingen'deydik. Metodist Kilisesi'nin davetine gittik. 2 hafta önce Tanrı'nın bakış açısıyla evliliğin ne olduğunu incelemiştik. Ve evlilik Tanrı'nın gözünde çok büyük bir önem taşıdığı için düşündüm ki bu hafta kısa da olsa biraz üzerinde durmak istiyorum. Yani kısa bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. Evlilik Tanrı'nın gözünde neydi sevgili kardeşler? Evlilik Tanrı'nın gözünde neydi? Bir beden olmaktı, değil mi? Evlilik Tanrı'nın gözünde bir beden olmaktır. Yani karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı derin bir beraberlik. Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı sıcak, derin bir beraberlik. Evet, bu birliktelik içerisinde, bu birlik, bir bütünlük içerisinde sadece fiziksel anlamda bir olmak değil, evlilik yaşamının her alanında bir olmaktır. Yani evlilik ilişkisi içerisinde, o birliktelik içerisinde biz olgusunun, yani ben sen değil biz olgusunun oturduğu, yerleştiği bir kurumdur evlilik. Bu olgunun, yani biz olgusunun sağlıklı bir şekilde hareket etmesi için ne gerekiyor? Her bir bireyin, aile içerisinde her bir bireyin, kadının ve erkeğin sorumluluklarının bilincinde olması. Eğer biz olgusu sağlıklı bir biçimde hareket etmesini istiyorsak, işlemesini istiyorsak, kadın da sorumluluğunun bilincinde olacak. Erkek de sorumluluğunun bilincinde olması gerekiyor. İşte bu ilişkide, bu evlilik ilişkisi içerisinde kadın ve erkek değer açısından eşittir. Bir fark yok. Bunu biliyorsunuz, sürekli vurguladım. Ve bu ilişki içerisinde çiftlerin birbirlerini sevmesi kadar birbirlerine arkadaş olması da çok önemli. Bu çok çok önemli. Yani evlilik dışında, yani karı koca ilişkisinin dışında erkeğin ya da kadının dışarıda başka arkadaşları olması yanlış değil. Ama ben diyorum ki kadının da olsun, erkeğin de olsun en iyi arkadaşı erkeğin karısı, kadının da erkeğidir sevgili kardeşler. En iyi arkadaş. Evlilik ilişkisi içerisinde en yakın ilişki bu kurum içerisinde gerçekleşiyor. Onun için arkadaşlık mı görmek istiyorsun? En yakın arkadaşlık mı görmek istiyorsun? Evlilik içerisine bakmak lazım. Ve bu evlilik ilişkisi içerisinde eşler, karı ve koca birbirlerine açık olması gerekiyor. Yani şeffaf. Ben eşime baktığım zaman onda gizli bir yön görmemeliyim. Eşim bana baktığı zaman o bende bir gizli bir yön görmemesi gerekiyor. Yani eşlerin birbirleri arasında tam bir şeffaflık olması gerekiyor. Ama bu şeffaflık ilişkisi içerisinde eşlerin birbirlerini dinlemesi de çok önemli. Yani ben konuşurken eşim beni dinliyorsa, eşim konuşurken ben de onu dinlemeliyim. Detsen otur yerine. Yani bizim toplumda bu çok yaygın olduğu için söylüyorum. Genelde kadınlarımız sürekli ikinci sınıf insan muamelesi gördükleri için bunu belki burada çok çok tekrarladım. Ama çok çok önemli sevgili kardeşler, dinlemek. Dinlemek. Eğer dinlemezseniz konuşma da olmaz. Sağlıklı konuşmanın bir fonksiyonudur dinlemek. Kesinlikle. Bu ilişki içerisinde, bu bağlamda eşlerin birbirlerine zaman ayırması da oldukça önemli. Yani hiç kapalı yön bırakmadan sorunlara bir bütünlük içerisinde eğilmesi. Yani sorun havanın sorunu değil. Sorun hacının sorunu aynı zamanda. Yani soruna hem Vakkas el atacak, hem de Hatice kardeş el atacak. Hem hava el atacak, hem de hacı el atacak. Kendilerini birbirlerinden kesinlikle soyutlayamazlar. Bu bütünlük içerisinde eşlerin birlikte sorunlara çözüm aramaları ruhsal anlamda vazgeçilmez bir prensip. Bu bir ilke. Her gün olmasa bile sevgili kardeşler, belki her gün çok zor olabilir yaşadığınız ortamlardan dolayı, ama en azından haftada bir iki kez eşlerinize zaman ayırın. Birlikte geçirdiğiniz zamanın ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu o zaman anlayacaksınız ve farkı göreceksiniz sevgili kardeşler. Tekrar bu gerçeği bir kez daha vurgulamak istiyorum. Erkek ne yapacak? Karısını sevecek, bağrına basacak ve bu sevginin belirtisi, bu sevginin bir göstergesi olaraktan, bir yansıması olaraktan kadın ne yapacak? Erkeğine boyun eğecek. Ama vurguluyorum, belki Peri kardeş burada olduğu için bir kez daha vurgulayayım. Kadının erkeğine boyun eğmesi, erkeğin kadın üzerinde diktatör kesilmesi demek değil. Erkeğin sorumluluk açısından baş olduğu için kadının erkeğine boyun eğmesi gerekiyor. Demek ki bu boyun eğme bir sevginin göstergesi. Yani eğer erkek karısına sevgi göstermiyorsa yeterince, hayatında, yaşamında karısı sevgiyi göremiyorsa, o zaman kadının da, pardon, erkeğin de karısından boyun eğmeyi bekleyemez. İtaat etmesini bekleyemez sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı bu şekilde bize açıklıyor. Erkek sevecek, bağrına basacak, kanadı altına alacak, onu koruyacak, bakacak, gözetecek. Kadın da gördüğü bu sevgiye karşılık olaraktan eşine boyun eğecek, sadık olacak. Güzel bir ilişki değil mi? Sevgi yoksa boyun eğme de yok. İtaat da yok. İtaatı biz bir şekilde görmeye çalışıyoruz. Yani bizim genelde toplum arasındaki evliliklerde. Neden? Çünkü kadıncağız zaten biliyor ki boşansa çocuklar ortada kalacak. Biliyor ki boşansa el alem ne diyecek? Bunun korkusuyla güç bela, o sevgiyi görmese bile güç bela bu evlilik ilişkisini devam ettiriyor. Ama büyük bir acı içerisinde. Sanmayın ki her 40 yıllık evlilik, 30 yıllık evlilik mutluluk içerisinde o sonuca ulaşmış. Aa. Özellikle bizim toplumda buna ben çok tanık oldum. Büyük büyük büyük büyük acılık, büyük büyük nefret. Evet, erkeğin kadın üzerinde baş olması saygı ve sevgiye dayalı, güvene dayalı, beraberlik içerisinde tek bir düzen olması demek. Tek bir düzen. Demek ki iki düzen olursa bir ev içerisinde ne olur? Çelişkiler olur değil mi? Tek bir düzen olacak. Tek bir düzen olabilmesi için de erkeğin baş, kadının da erkeğin destekçisi. En büyük destekçisi. Ve bu bağlamda, bu ilişki içerisinde sevginin hedefi ne olacak? Bu ilişki içerisinde sevginin hedefi ne olacak? Bu işte, bunu duymak istiyorum, söyledim çünkü. Nedir? Karşındaki kişinin mutluluğu için çaba göstermek olmalı. Hedef bu olması lazım. Yani ben ondan bir şey elde etmek için sevgi göstermeyeceğim ona. Hayır. O bana bir şey vermese de ben o karşımdaki kişinin mutluluğu için çaba göstermem gerekiyor. Evet, bir de neye bakmıştık hatırlarsanız geçen iki hafta önce? Evliliğin amacına bakmıştık. Amacı neydi? Evliliğin amacı. Dört ana direk üzerine oturmuştu amaç. Neydi bunlar? Bir. Tamam, fiziksel yön. Fiziksel. İki, ruhsal. Evet. İki, üç, toplumsal. He? Duygusal. Doğru, özlem. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi, ben de teşvik alıyorum böyle yani. Demek ki verdiğimiz şeyler burada uçup gitmiyor, kalıyor. Yüreklerde kalıyor. Seviniyorum. Bugün çok uyanıksınız gerçekten. Ayıksınız. Sorularıma güzel yanıt veriyorsunuz. Duygusal yön. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tekvin 2. bölüme 28. ayete diyor ki adamın yalnız olması iyi değildir. Burada bunu demekle neyi demek istiyor? Hem erkeğin hem de kadının paylaşabilecek birine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Hem kadının birine ihtiyacı var, hem erkeğin de birine ihtiyacı var. Duygusal yön olarak da. Toplumsal yön olarak da yine Tekvin 1. bölümde görüyoruz. Diyor ki semereli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun diyor. Tanrı Adem'le Havva'ya ilk verdiği buyruk, evlilik ilişkisi içerisinde verdiği buyruk bu. Semereli olun ve yeryüzünü doldurun. Demek ki insan neslinin devamı için gerekli olduğunu dile getiriyor. Rabbimiz bu iyi ve güzel bir armağan olarak verdiği cinselliği ancak evlilik ilişkisi içerisinde kullanılması gerekiyor. Bu cinsellik çok kutsal bir şey Tanrı'nın gözünde. Ve bu evlilik evliliğin dışında değil, evlilik bağı içerisinde bu cinsellik kullanılması gerekiyor. Ve toplumsal yöne bağlı olarak 3. nokta fiziksel yön dedik. Buna da 1. Korintuslar 7. bölümden bir ayet size okumuştum. İlk 3 ayeti. Her erkeğin bir kadını, her kadının da bir erkeği olsun. Yani o dönemde kadının değeri yoktu. Çok düşük bir konumdaydı kadın. Ve Pavlos ne yaptı? Kölelik durumunda olan kadını erkeğin yandaşı, erkeğin yoldaşı olaraktan en yüksek konuma çıkardı. Ve 4. son nokta ruhsal yön dedik ki bunu da 5. bölümün 22 ile 23. ayetlerinde incelemiştik. Demek ki evlilik adet yerini bulsun diye yapılan bir eylem değil. Tanrı'nın gözünde çok çok kutsal. Ve son olarak neyi vurgulamıştım? Şunu vurgulamıştım. Rab İsa Mesih kilisesinin verdiği hizmet ve sözü aracılığıyla nasıl temizliyorsa aynı şekilde erkek de karısına olan hizmeti, karısına olan sevgisi, o evlilik ilişkisi içerisindeki o bağı, o ilişkiyi ne yapıyor? Besliyor ve destekliyor sevgili kardeşler. Ve aradaki o buluşukluğu, aradaki aradaki düzensizliği ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Ve 5. bölümün 29. ayetinde vurguladığı gibi, Efesler 5.29'da vurguladığı gibi, birbirlerini ne yapıyor? Besliyorlar. Birbirlerini destekliyor ve besliyor bu kişiler. Nasıl ki kan bedendeki hücreleri besliyorsa, aynı şekilde evlilik ilişkisi içerisinde sevgi de evliliğin besin kaynağı oluyor sevgili kardeşler. Kan yoksa hücreler beslenmez vücutta, biliyor musunuz? Hücreleri kan besliyor. İşte benimle Kristin arasındaki ilişkiyi besleyen en büyük etken sevgidir. Ve sizlerin evliliğinin içerisinde de besin kaynağı sevgi olmalı. Sevgili kardeşler. Evet, 6. bölüme geliyoruz şimdi. İsa Mesih'in önderliğinde yaşam ve askerlik. Bu ele alacağımız bölüm Mesih imanlısının yaşamındaki bambaşka bir yönünü, bir başka yönünü bize açıklıyor bu 6. bölümün ilk ayetleri. Şimdi bir önceki bölümde kilise neydi? Mesih'in gelini olarak resimlendirilmişti, değil mi? Bir önceki bölümde, 5. bölümde kilise Mesih'in geliniydi. Şimdi bu bölümde kilise Mesih'in askeri olaraktan karşımıza çıkıyor. Yani dünyada bulunduğu süre kilise Mesih'in iyi bir askeri olarak savaşı, ruhsal savaşı sürdürmek zorunda. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl oluyor da 5. bölümde o evlilik ilişkisi, o güzel ilişkiyi anlatıyor da ondan sonra 6. bölüme girdiğimizde savaştan söz ediyor. Şimdi ben diyorum ki, şaka olarak da söylüyorum tabii ki. Tabii evlilikten sonra savaşın başlayacağı mutlaka belli. Değil mi? Evlilik oluştuktan sonra savaşın olması herhalde vazgeçilmez bir kural olması lazım. Ama bence şaka olarak da söylüyorum tabii ki, Rabbin onayladığı bir evliliğin içerisinde tabii ki tartışmalar, sürtüşmeler olacak ama çok daha az olmalı. Normal bir evlilik içerisinde olduğu gibi değil ama çok çok daha az olması gerekiyor sevgili kardeşler. Evet. O dönemde biliyorsunuz Artemis Tapınağı, daha önceki bölümlerde de özellikle vurguladığım gibi, putperest bir ortamı temsil ediyordu. Ve o günün imanları için en büyük düşmandı Artemis Tapınağı. Efes'te bulunan Artemis Tapınağı imanlı kardeşlerin en büyük düşmanıydı. Neden? Çünkü iblis tarafından kullanılan cinsel sapıklıkların uygulandığı, o kötü aşağılık ilişkilerin uygulandığı bir yerdi Artemis Tapınağı. Belki diyeceksiniz ya iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun ama günümüzde buna benzer bir tapınak artık yok. Artemis Tapınağı diye bir tapınak yok. Cinsel ilişkilerin çok çirkin bir şekilde ele alındığı bir tapınak yok. Bunu diyebilirsiniz belki ama sevgili kardeşler, şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Çok daha başka yerler, başka türde tapınaklar bizlerin inancını var gücüyle tehdit etmektedir. Belki tapınaklar yok bizim şu anki günümüzde ama buna benzer çok daha başka türlü tapınaklar var. Bizim inancımızı zedeleyen, tehdit eden. 20. yüzyılın imanlısı daha sinsi düşmanlarla savaşmak zorundadır. Bunların en sinsisi nedir biliyor musunuz? En sinsi düşmanı. Mesih inancı adı altında, Mesih inancı adı altında sapık ve tamamen ruhsal sözün öğretisine ters düşen yanlış öğretilerdir. Bugünkü en büyük tehlike budur sevgili kardeşler. Kutsal söze dayanmayan, Tanrı'nın sözüne dayanmayan, sağlıklı olmayan öğretilerin içerisine düşmüş olmaları imanlı kardeşlerin. En büyük tehlike bu. Bugün günümüzde. Evet, Pavlos bu bölümde karı koca ilişkilerinin ardından ne yapıyor? Çocuk ile ana baba ilişkisine eğiliyor ve bunları dört gruba ayırıyor. Bir, çocuklara verilen talimatlar. İlk 6. bölümün ilk ayetleri bu şekilde başlıyor. Çocuklara bir takım talimatlar veriliyor. Hemen arkasından babalara geçiyor ikinci olarak. Ve ondan sonra üçüncü olarak da hizmetçilere geçiyor. O dönemde köleler, hizmetçiler boldu zaten. Ve dördüncü olarak efendiler için talimatlar var. Yani dört önemli talimatlar veriliyor burada. Ve belki tüm bu talimatların bir asker için gereksiz olduğunu düşünebiliriz. Yani bir askerin bu tür talimatlara gerçekten ihtiyacı var mı diye kendimize belki sorabiliriz. Ama askerlik eğitimi nerede başlıyor sevgili kardeşler? Koğuşta mı başlıyor? Askerlik eğitimi koğuşta başlamaz. Askerlik eğitimi aile ocağında başlıyor. Anne baba ocağında başlıyor. İlk askerlik eğitimi. Çocuk anne baba ocağında anneden babadan aldığı eğitimle askerlik eğitimini kalkıyor, bütünleştiriyor, birleştiriyor. Yani ilk eğitim kendi evinde başlıyor. Ondan sonra askerlik eğitimi içerisinde yerini alıyor. Evet, imanlının yaşamında hazırlık dönemi çok önemli. Her olay öncesi bir hazırlık gerekiyor değil mi? İmanının da bir hazırlık dönemi içerisinde olduğunu bilmesi lazım. Yani kutsal ruhun aracılığıyla bu hazırlık dönemi gerçekleşiyor imanının yaşamında. İsterseniz ilk 3 ayeti okuyalım. 6. bölümün ilk 3 ayetini okuyalım. Ondan sonra devam ederiz. Bakkas abi istersen oku.
Ey çocuklar, Rab yolunda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü böylesi doğrudur. Eğilip bulmak ve yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göster. Vaat içeren ilk buyruk budur. Ey babalar, bizler için söylüyorum. Ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rabbin terbiye ve övgüyle büyütün.
Ya. Bu kadar. Ya, Pavlos burada bakın. Anne babalara şunu demiyorum. Çocuklarınıza öğüt verin. Ne diyor? Ey çocuklar. Demek ki dost doğru çocuklara yazıyor. Ey çocuklar diyor. Yani anne babaya demiyor ki ya çocuklarınıza öğüt verin. Direkt çocuklara yazıyor. Ey çocuklar diyor. Demek ki yazılan mektup Pavlos aracılığıyla, Tanrı esiniyle Pavlos'un kaleme aldığı bu Efesler mektubu o topluluk içerisinde okunuyordu. Çocuklar da o toplumun bir parçasıydılar. O açıdan direkt olaraktan bu mektup aracılığıyla çocuğa da haber, buyruk ulaştırılmış oluyor. Burada 4 nokta sıralanıyor. İlk kısım diyor ki Rab bağlılığında. Zaten bu bölümün ana konusu bu. 6. bölümün ana konusu Rab bağlılığında. Yani yapılması gereken her şey Rab bağlılığında yapılması gerekiyor. Paulus'un Kolosililere yazdığı mektupta da her konuda çocukların anne ve babalarına itaat etmeleri özellikle vurgulanıyor. Bu mektuplara bakarsanız bunu görebilirsiniz. Üçüncü bölüme bakın isterseniz. Kolosalar 3. bölüme 20. ayete. Orada diyor ki Rabbin beğendiği tutum budur. Yani çocukların anne ve babalarına itaat etmesi Rabbin beğendiği bir tutum. Yani aslında çocukların anne babalarına itaat etmesi Rabbin isteğidir. Rab istediği için aslında itaat edilmesi gerekiyor. İkinci nokta olaraktan kadının kocasına olan bağlılığı açıklanmıştı. Üçüncüsü, kocanın Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi karısını sevmesi ve dördüncü olarak da Rab bağlılığında çocukların itaat etmesi. Dört noktada inceleniyor. Yani Rabbin buyruğu dışında çocukların anne ve babalarına itaat etmesi düşünülemez. Yani Rab bağlılığında itaat gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi disiplin çirkin bir şey mi? Bakın çocuklara, birçok toplumda bunu görebilirsiniz. Aile içerisinde disiplin edilmeyen çocuklar, gerçekten eğitilmeyen çocuklar topluma girdikleri zaman toplum içerisinde yerlerini bulamıyorlar. Toplum içerisinde yerlerini alamıyorlar. Ve ne oluyor? Büyük bir dengesizlik oluşuyor. Çocuk gerekli olan eğitimi anne ve babadan alamadıkları için. Bunun için Pavlos burada 6. bölümü çocukların disipliniyle açıyor. Ve 2. ayetin hemen başında diyor ki çocuklara, ey çocuklar, anne ve babanıza saygı gösterin. Burada bir kural var. Yani Tanrı Musa'ya 10 emir verdi biliyorsunuz. Ve bunun 5. buyruğu nedir? Bunun 5. buyruğu, anne babana hürmet et, saygı göster. Ve çok ilginçtir. 10 buyruk içerisinde sadece 5. buyrukta bir vaat ilave edilmiş. Yani diğer buyruklara baktığınız zaman bir vaat yok. Çalmayacaksın, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin türünden vaatler sıralanıyor. Ama 5. buyruğa geldiğin zaman, ey çocuklar diyor, anana babana hürmet et ve vaat arkadan geliyor. Öyle ki ömrün bol olsun. Orada toprağın bol olsun diyor. Yani işte ömrün uzun ömürlü olsun. Şimdi belki düşünebilirsiniz. Ya iyi, güzel söylüyorsun. O zaman genç yaşta ölen çocuklar acaba anne ve babasına itaat etmedikleri için mi öldüler? Yok. Böyle kesinlikle düşünemeyiz. Ama kutsal kitapta bize iki tane örnek veriliyor. Biri Şimşon, diğeri de Davut'un oğlu Abşalom. Davut'un oğlu Abşalom ne yaptı? Babasının tahtına göz dikti. Babasının ayağını kaydırıp tahta geçmek istedi. Ve ne oldu? Başkaları tarafından Abşalom öldürüldü. Genç yaşta ne yaptı? İtaatsizlikten dolayı genç yaşta yaşamını yitirdi. Evet. Günah her zaman ne yapıyor sevgili kardeşler? İtaatsizlik günahtır biliyorsunuz. Günah ne yapıyor? Bizleri çok şeyden mahrum ediyor. Günah. Ama itaat ne yapıyor? İtaat ne yapıyor tam tersi? Bizleri zengin kılıyor değil mi? Günah bizleri birçok şeyden yoksun bırakırken, mahrum bırakırken, tersine itaat bizleri zenginleştiriyor, zengin kılıyor. Onun için çocuklar erken yaşta anne babaları tarafından itaat etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sadece anne babaları olduğu için değil tabii ki. Az önce de vurguladığım gibi Tanrı bunu istediği için. Tanrı bunu istiyor. İstediği için. Doğru bir tutum böyle olduğu için çocuğun anne ve babasına itaat etmesi gerekiyor. Çocuk ne yapıyor? Aile içerisinde aldığı eğitimi daha sonra kuracağı evlilikte kendi çocuklarına tatbik ediyor değil mi? Sen şimdi nasıl eğitirsen çocuğunu, çocuğun da aynı şekilde kendi çocuklarına tatbik edecektir. Doğru değil mi? Yani kutsal kitapta Galatyalılar 6. bölümde sanırım baba ya da anne ektiğini biçecektir. Ne ekersen diyor, onu biçeceksin. Verdiğin eğitim, verdiğin terbiye bizim tabirimizle çok çok önem taşıyor Tanrı'nın gözünde sevgili kardeşler. Bu yüzden bakın Pavlos Timoteus'u çok güzel uyarıyor. Diyor ki son günlerde çetin anlar olacaktır. Yani zor anlar olacaktır. Son günlerden söz ediyor. Anne baba sözü dinlemez. Nankör. Kutsallıktan, sevgiden yoksun. Bu neyi gösteriyor? Demek ki son günlerde yaşadığımızı gösteren bir simgidir. Çocuklarımız bugün itaatsizlik ediyorsa, çocuklarımız bugün bize ters davranıyorsa, öyle çocuklar var ki anne babayı dövüyor. Bugün günümüzde var. Anne babayı öldürüyor. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Son günler içerisinde yaşıyoruz sevgili kardeşler. Doğru mu? Son günler içerisinde yaşıyoruz. Çocuklar hiçbir zaman doğal yapısı itibariyle anne babanın himayesi altına girmek istemiyorlar. Onların kontrolü altına girmek istemiyorlar değil mi? Çünkü tabiat itibariyle çocuklar bencildir. Biz bunu kendi çocuklarımızda görmedik mi? Benim. Vermek istemiyorlar değil mi? Paylaşmak istemiyorlar. Ancak anne baba araya girmesi lazım. Eğitim vermesi lazım. Paylaşmanın bir şekilde güzel yönünü göstermesi lazım. Değil mi? Ondan sonra çocuk vermenin güzel olduğunu öğreniyor. O eğitimi almazsa o bencil duygular içerisinde yetişirse, büyürse ondan sonra da kendi çocuklarına aynı ilkeyi mutlaka öğretecektir. Onun için anne ve babalara çok önemli bir sorumluluk düşüyor sevgili kardeşler. Çocuklarımız belli bir yaşa gelene kadar onları eğitmemiz, Rabbin çizgisi doğrultusunda onları eğitmemiz ve Rabbin şemsiyesi altına onları getirmemiz gerekiyor. Anne baba olarak da. Yani biz çocuklarımızı Tanrı'nın şemsiyesi altına getirdiğimiz zaman onlar kurtulmuyorlar. Kurtuluşa erişmiyorlar mutlaka. Ama neden daha sonra yaşamlarını Mesih'e kendileri vermesi gerekiyor. Ama bize düşen sorumluluk onları Rabbin şemsiyesi altına getirmemiz gerekiyor. Ve babalara geliyoruz. Babalara diyor ki siz babalar çocuklarınızı kızdırmayın. Tam tersine onları Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirin. Bak çocuğunuzu hiç paylamayın demiyor. Çocuğunuza hiç kızmayın demiyor. Siz de babalar çocuklarınızı kızdırmayın. Ama kızmayın demiyor, kızdırmayın diyor. Tam tersine onları Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirin. Demek ki eğitim şart. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeri geldiği zaman kızacaksın. Yeri geldiği zaman paylayacaksın. Ama tabi kutsal kitapta onun destekleyen ayetler var mutlaka. Ama diyor ki anne baba bir şeye kızdığından dolayı, bir şeye kafası bozulmuş, tepesi atmış bir şeye, o kızgınlık içerisinde gidiyor çocuğunun anasını ağlatıyor. Bam gün bam gün giriyor. Bu duygular içerisinde çocuğu paylamak çok büyük bir yıkım getirir çocuğa. Yani bir şeye kızdığımızdan dolayı çocuğumuzu pataklarsak ya da popo baç diyoruz, poposuna vurursak, bu daha sonraki çocuğun o yetiştiği dönem içerisinde çok büyük bir yıkım getirecektir. Anlatılmaz derecede gerçekten. Ama sağduyuyla, sevgiyle davranan bir baba ya da anne çocuğunu payladığı zaman emin olacaktır ki evet, ben bunu doğru yapıyorum. Doğru olduğu için yapıyorum. Ama eğer kızdığından dolayı, başka bir şeye kızdığından dolayı çocuğunu paylarsa, çocuğunu azarlarsa, belki aradan bir süre geçtikten sonra köşeye çekip ya ben ne kadar yanlış yaptım. Çocuğa vurmamam gerekiyor. Çünkü kafam başka bir şeye bozuktu. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşler? Pavlos'un günlerinde babalar aile üzerinde çok büyük bir yetki sahibiydiler. Bu yüzden aynı kural Koloselere yazdığı mektupta da vurgulanıyor. 3. bölümün 21. ayetinde babalar diyor, çocuklarınızı sinirlendirmeyin ki cesaretleri kırılmasın. Çocuklarınızın cesareti kırılmasın. Yani çocuklarınız çöküntüye uğramasınlar. Demek ki tahrik edip sinirlendirmenin tersi, tahrik edip sinirlendirmenin tersi, çocukları sinirlendirmenin tersi cesaret vermek ve onların çöküntüye uğramamalarını sağlamaktır. Onları çöküntüye uğratmaktansa, onları yıkıp bozmaktansa, onları yüreklendirmek, onları cesaretlendirmek olması lazım. Bakın, hikmetli Süleyman, bugün Süleyman'ın meselelerinden okuduk, yine hikmetiyle ünlü Süleyman, bakın ne diyor 19. bölümde. Süleyman'ın meseleleri 19-18'de diyor ki, onların yıkımına neden olmayın. Demek ki babanın sorumluluğudur. Annenin sorumluluğudur çocuğuna eğitmesi. Ama eğitirken doğru biçimde eğitmesi de anne babanın sorumluluğu. Onların yıkımına neden olmayın. Yeri geldiğinde disiplin etmek gerekiyor. Ama temel neye dayanması lazım? Disiplin ederken disiplin neye dayanmalı? Bunu söyleyin işte. Disiplin sevgiye dayanmalıdır. Ceza vereceksin ama hiçbir zaman başka şeylere kızdığından dolayı çocuklar dövülmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Hepimizin var çocukları. Ve aynı zamanda bir başka önemli nokta, anne ve baba sadece sözleriyle değil, sadece sözleriyle değil, yaşamlarıyla da örnek olmaları gerekiyor. Yaşamlarıyla. Örneğin Peri kardeşi söyledim. Dedim ki en güzel vaaz senin yaşamındır. Belki kocasına çok güzel konuşabilir. Belki kocasını ikna edebilecek sözleri bulup ona aktarabilir. Ama aktardığı sözler onun hayatında yansımıyorsa, onun sözlerinin hepsi boştur sevgili kardeşler. Onun için eğiten anne, eğiten baba, söylediği sözleri, eğitim biçimini kendi yaşamında kesinlikle yansıtması gerekiyor. Bunun örneklerini birçok yuvalarda görmek mümkün. Baba diyor ki ya da anne, yalan söyleme, yalanı ağzından hiç duymak istemiyorum, yalan çok kötü bir şeydir diyen anne baba kalkıyor, kendisi çok rahat bir şekilde yalan söylüyor. Verdiği sözde durmuyor. Olmuyor mu bu? Bizim toplumda çok oluyor. Yalanın kötülüğünü söylerler anne babalar ama kendisi yalan içerisinde yaşar. Hiçbir anne baba çocuğuna demez, oğlum ya da kızım yalan söyle. Ama yaşamına bakıyorsun. Ben belki bu örneği verdim daha önce. Kapı çalınıyor. Bir bakıyorsun sütçü. Ama kapı çalınırken içeriden anneye de baba diyor ki oğlum diyor eğer bak kapıdaki diyor şeyse Ayşe Hanım'sa söyle annem evde yok. Ya da baba diyor ki eğer Mehmet Bey ise gelen söyle annem babam evde yok. Şimdi direkt olarak da söylemiyorlar yalan söyle diye. Ama yaşam biçimiyle çocuğa neyi aşılıyorlar? Yalanı aşılıyorlar. Yapma diyorsun. Yapma dediğin şeyi kendin yapıyorsun. E ne olacak o zaman? Ya çocuk neyi öğrenecek burada? Tabii yalan öğrenecek. Asıl hünerin yalan söylememek değil, yalan söylerken doğru konuşmuş gibi gözükmüş olmak. Bunu öğrenecek çocuk usta bir şekilde. Yalan söylüyorsun, öyle bir yalan söylüyorsun ki çocuk baktığında sanki doğru. Çocuk bunu öğreniyor usta bir şekilde senden. Usta bir yalancı olacak. Yani ektiğin biçilmiş olacak. Bakın Süleyman'ın meseleleri ne diyor? 13-24'te. Oğlunu terbiyeden esirgeyen onu sevmiyor demektir. Çok çok çetin bir söz. Burada tabii ki hem oğlu hem kızı olarak düşünmeliyiz. Oğlunu ya da kızını terbiyeden esirgeyen onu sevmiyor demektir. 13-24. Seven baba ise diyor, Süleyman'ın meseleleri, seven baba ise özenle zamanında terbiye eder diyor. Doğru mu? Demek ki terbiye neden kaynaklanıyor? Sevgiden kaynaklanıyor. Hakikaten okurken insan büyük bir şok geçiriyor ya. Eğer çocuğunu terbiyeden esirgeyen onu sevmiyor demektir diyor. Yani sevmemenin karşı nefret etmektir. Enver'in dediği gibi. Yani ben eğer çocuğuma eğitim vermiyorsam, terbiye vermiyorsam demek ki onları ben sevmiyorum. İstediğim kadar ben ağzımda söyleyeyim onları sevdiğimi. Hayır. Çocuğu terbiye ederken tekrar tekrar vurguluyorum. Kızgınlık içerisinde olmamak çok çok önemli. Çünkü amaç, dikkat edin, amaç terbiye etmek, sakat bırakmak değil. Burada özellikle Süleyman'ın meseleleri 29'da çok güzel açıklıyor bunu. Süleyman'ın meseleleri 29'da diyor ki, uyarıcı kötek, yani baç diyelim, popo baç, uyarıcı popo baç, dikkat edin, sakat bırakıcı değil, uyarıcı. Demek ki o popo baç bile, o küçük vurmalar bile uyarıcı niteliğinde olması lazım. Sakat bırakıcı niteliğinde olmayacak. Ne diyor? Bilgelik kazandırır. Çocuğa bilgelik kazandırır diyor. Ama kendi haline bırakılan çocuk annesini utandırır diyor. Kendi haline bırakılan çocuk annesini utandırır. Ve devam ediyor. Oğlunu terbiye et, kızını terbiye et. Burası çok güzel. O da sana huzur verir ve canına hoşnut eder. Yüreğinde sevinç mi istiyorsun? Yaptığından lezzet mi almak istiyorsun? Çocuğunu terbiye edeceksin. Onu kendi haline bırakmayacaksın. Terbiye ederken kırıp parçalamak, yıkmak, dökmek değil, onu bina etmek olmalı. Çocuğu bina etmek, yukarıya kaldırmak oluyor. Bu şeyde Texas, Amerika'nın Texas polisi böyle çocuklarla ilgili birkaç madde yazmış. O birkaç maddeyi tercüme etmeye çalıştım. Çok ilginç sözler var. Diyor ki, çocuğuna çocukluktan itibaren ne istersen ver. Öyle ki büyüdüğü zaman herkes ona istediğini versin. Ne kadar güzel değil mi? Demek ki her şeyi vermek doğru bir şey değil. Çocuklara en güzel silahı al. Çocuklar biliyor ki ben ağlarsam her şeyi elde edebilirim. Bu kadar basit. İkincisi olaraktan şöyle diyor. Çocuğunuz kötü bir söz söylediği zaman gülün diyor. O zaman kendini büyük bir şey sanır. Yani kötü bir söz söylediği zaman çocuğunuz, gülün onun karşısında. O da düşünsün ki ben bayağı büyük biriyim. Güzel yazmış. Herkese hoşuma gitti. Ve diyor ki üçüncü nokta olaraktan, çocuğunuzu ahlak kurallarına göre eğitme. Bekle diyor. 18 yaşına geldiğinde kendi kendine eğitsin. Kendi kararını versin diyor. Ortalığı dağıttığında sen kaldırma. Yok, pardon. Ortalığı dağıttığında sen kaldır. Çocuk için her şeyi sen yap. Öyle ki sorumluluğu hep diğer kişilerde arasın. Bakın ne kadar önemli sevgili kardeşler. Emin olun, ben bu konuda çok çok hassasım. Yani çocuklar, örneğin bizim Aydın çok dağınık hakikaten. Çok sever araba oynamasını. Çekmeceyi çekiyor, bütün arabaları yığıyor. Ben bir şey demiyorum. Ama kaldırmadan gidip başka bir şey yapıyor. Kaç defa sokaktan aldım getirdim. Toparla dedim o dağının. Toparlıyor, çekmeceye koyuyor, öyle gidiyor. Ve şimdi azaldı. Her sefer aynı şeyi yapıyor. Şimdi belki yılda diyelim 20 defa arabayı döküp oynuyorsa belki üçünde bırakıp da gidiyor. Emin olun çok çok önemli. Çocukların da bazı şeyleri kendileri yapması gerekiyor. Sık sık diyor, çocuğun önünde anne baba olarak tartış. Yani çocuğunuzun önünde sık sık tartışın diyor. Kavga yapın, kendisi boşandığı zaman şaşırmasın diyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ve başka bir nokta daha var. Diyor ki ne kadar para isterse ver. Öyle ki kendisi çalışarak kazanmayı öğrenmesin. Neden senin gibi zor bir hayat yaşasın ki? Yani senin yaşadığın zorlukları o niye yaşasın ki? Biz çünkü bizim toplumda diyoruz. Benim oğlum benim çektiğimi çekmesin. Ah! Biliyor musunuz Almanya'da geçtiğimiz günlerde 18 kişi bir öğrenci 18 kişiyi öldürdü. Ve haberlerde bir o konuyla ilgili bir yorum programı vardı. Günde annesi ve babası çocuğuna 150 mark veriyormuş. Her gün. Her gün. O çocuğun anne babası çocuğuna her gün 150 mark. Durumları iyi. Anne baba çalışıyor. Çocuk kendi kendine yetişmiş büyümüş. 150 mark her gün alıyor. 150 mark. Neden? Ne istersen diyor ver. Öyle ki kendisi çalışarak kazanmayı öğrenmesin. Evet sevgili kardeşler. İşte bu yüzden dolayı anne babalar çocukların yetiştirilmesinde daha duyarlı hareket edebilmeleri için kutsal ruhun yönetimi altında olmaları gerekiyor. Son sözlerle zaten son sayfaydı. Kristina da oradan işaret ediyor bana ama zaten son sayfa hiç merak etme. 4. ayetin 2. kısmında Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirin diyor. 4. ayetin 2. kısmına bakın. 6. bölümün 4. ayetin 2. kısmına bakın. Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirin diyor. Şimdi demek ki nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor sevgili kardeşler? Bedensel olarak gelişmelerini sağlamak için çocuklarımızı yedirmek, çocuklarımızı içirmek, onları yıkamak, paklamak, giydirmek yeterli olmadığını gösteriyor. Bu yetmez. Çocuklarımızı yedirmek yetmez. Çocuklarımızı yıkayıp paklayıp onları giydirmek yetmez. Çocuklarımızı Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirmek anne babanın sorumluluğudur. Vereceği terbiye ne olacak biliyor musunuz? İleride çocuk için en büyük miras olacak. Ne diyor İbraniler 12. bölümde? İbraniler 12:6'da Rab sevdiği kişiyi terbiye eder diyor. Anne baba sevmese çocuğunu terbiye etmez. Eğer terbiye ediyorsa çocuklarını seviyor demektir. Sevgiyle yapılan terbiye çocuğa güvence verecektir. Ve onlar için verilen bu terbiye vurguladığım gibi çocuk için bir miras kalacaktır. Ve son bir ayetle sizi baş başa bırakacağım. Yine Süleyman'ın meseleleri 22'de 22. bölümde 6. ayette 22:6 Bakas abi 23:6'yı okumuştu herhalde. Ben de 22:6'yı okuyacağım size. Çok çok önemli. Açın lütfen. 22:6 Süleyman'ın meselleri 22 ayet 6. Çocuğu ne diyor Vakıf abi?
Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir.
Evet.
Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.
Hamdolsun. Çocuğu gideceği yola göre eğit, yaşlandığında ondan ayrılmaz. İşte anne baba olarak da çocuklarınızda bırakabileceğiniz en büyük miras nedir biliyor musunuz? Ev bak değil. En büyük miras sevgiyle yapılan terbiyedir. Eğitimdir. Amin. Dua edelim. Göksel babamız sana yürekten teşekkür ediyoruz. Yine sen sözün aracılığıyla bizlere anne baba olarak çok önemli kuralları, prensipleri anımsattın. Çocuklarımız bizler için ne kadar önem taşıdığını bir kez daha gösterdin. Ve anne baba olaraktan Rab, çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğini bizlere açıkladın. Rab, dua ediyoruz ki gerçekten verebileceğimiz en büyük miras senin aracılığına vereceğimiz terbiye olsun. Rab, bu yönde bizleri eğit, bu yönde bizleri destekle. Senin yüce kutsal ismine dua ediyoruz ve bu güzel zamanımızı da ellerine bir kez daha teslim ediyoruz kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih yüce adında. Amin. Evet, Rab bereketlisin hepinizi sevgili kardeşlerim.